Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Program Osman Kayar hazırlıyor, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Bugün başkasının ayıbını görmek ayıptırla devam ediyoruz Mesnevi okumalarına.
Evet.
Mustafa o güzel sesle kendisinden geçti, Leyla-i Taris'te namazı kaçırdı. O mübarek uykudan baş kaldıramadı. Sabah namazının vakti geçip kuşluk çağı geldi. Taris gecesi o yarın huzurunda tertemiz canları el öpmeye devletine erişti. Aşk ve can, her ikisi de gizlidir. Tanrı'ya yar dediğim için beni ayıplama. Sevgili benim sözüme darılsaydı susardım. Bana izin vermeseydi konuşamazdım. Senin sözün gayb alemindeki kaza ve kaderin zuhurundan başka bir şey değildir.
Evet Sümeyra. Şimdi Mevlana Hazretleri asıl konu olarak başkasının ayıbını görmeyi ayıp diye isimlendiriyor. Ancak bundan önce Mustafa o güzel sesle kendisinden geçti, Leyla-i Taris'te namazı kaçırdı diye bahsettiği şey var. Buradaki Taris kelimesi çöl yolculuğu için, çölde yapılan gece yolculuğu için kullanılan bir kelimedir. Biliyorsunuz çölde gerek ticaret için yapılan yolculuklar, gerekse askeri maksatlarla yapılan yolculuklar geceleyin sürdürülür. Çünkü gündüzleri çok sıcak olur. Bu yüzden de gündüz yolculuk yapılamaz. Gece yolculuğu yapılır ve gece yolculuğu tabii çok yorucu olduğu için, o zamanın şartlarında yorucu olduğu için sabaha karşı insanların çok ciddi anlamda bir uyku bastırır. İşte bu uykuya Taris uykusu ismi veriliyor. Mevlana Hazretleri bu uykudan bahsederek bizi bir hususta bilgilendirmeye gayret gösteriyor. Şimdi bu sabaha karşı insana çöken uykunun, ağır basan uykunun yarın huzurunda uykuya dalmaya benzetiyor ve aslında o yarın huzurundaki uykudan insan genellikle kalkmak istemez, uyanmak istemez. Bu yüzden de bu sabaha karşı dalınan uykunun çok tatlı olduğu ve kolay kolay uyanılmayacağını da bize anlatmış oluyor. Bu tabi aynı zamanda burada Mevlana'nın bahsetmiş olduğu bir hadise var. O hadise de tarihi olarak şöyle gerçekleşiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazve diye isimlendirdiğimiz İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak üzere çeşitli yerlere askeriyle birlikte seferler düzenliyor. Bunların tamamı da 27 tanedir Resulullah hayatı boyunca. Yani Mekke'deki 10 yıl boyunca 27 tane gazveye katılmıştır. Bir de bizim seriye dediğimiz sahabilerin komutasında giden askerler vardır. Bunlara da seriye ismi veriyoruz. Bu seferlerin temeli İslam'ın yayılmasına engel olmaya çalışan topluluklar var o dönemde. Bunların meydana getirecekleri sıkıntıları bertaraf etmek üzere seferlere çıkılıyor. İşte Beni Mustalık diye bir yer var. Burada bir grup insan Müslümanların seferleri esnasında ticaret için gitmiş gelmiş kervanlarına tasallut ediyorlardı. Bunu ortadan kaldırmak maksadıyla Resulullah oraya bir sefer düzenliyor. Şimdi bu seferde gece yorgun düşüyorlar ve sabaha karşı da uykuya dalıyorlar. Orduyla birlikte uykuya dalıyorlar. Ordunun tamamı ve Resulullah sabah namazında uyanamıyor. Sabah namazının vaktini geçiriyorlar. Askerler arasında, ordunun arasında Hazreti Ömer de bulunuyor. Bu seferde ilk uyanan Hazreti Ömer ve tabii Hazreti Ömer uyanır uyanmaz bütün askerleri kaldırıyor ve sabah namazının geçtiğini söyleyerek büyük bir telaşla çevresindekileri de uyandırıyor. Resulullah'ı da uyandırmalarını istiyor. Resulullah'ı da uyandırdıklarında tabii Resulullah bakıyor ki sabah namazı vakti geçmiş. Yapacak fazla bir şey yok. Bu yüzden sefere çıkmalarını emrediyor ve orada tekrar yürüyüşe geçiyor ve bir süre sonra bir yere geldiğinde, yani su bulma ihtimali olan bir yere geldiğinde su bulmaları talimatını vererek birkaç kişiyi su bulmak üzere görevlendiriyor. Onlara da gittikleri yerden bir kadının elinde bulunan, devesinde bulunan suyu da bulup getiriyorlar. Asker orada sabah namazını kırıyor. Tabi bu durumda da kuşluk vakti olmuş oluyor. Kuşluk vakti girmiş oluyor. İşte Mevlana Hazretleri bu hadiseden hareket ederek bize bu tarih gecesi uykusunun aslında yarın önünde olunan, yarın huzurunda ya da yarın yanında yapılan, dalınan uykuya benzetmektedir. Burada bize şunu anlatmaya çalışıyor Mevlana Hazretleri. Allah için yola çıktığınızda sizin niyetiniz önemlidir ve yola çıktığınızda yapmak istediğiniz şey önemlidir. Bu yol esnasında, bu seyri sürük esnasında bir takım şeyler, kötü işler yapabilirsiniz. Başınıza bir takım eksik işler gelebilir. Bunun eksikliğine bakılmaz. Çünkü sizin niyetiniz doğruya gitmektir ve İslam yolunda hareket etmektir. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri biraz sonra okuyacağımız bölümdeki başlığın adını da zaten öyle koymuştuk. Ayıbı görmenin ayıp olduğunu söylüyor. Aslında biz insanlara baktığımız zaman insanların ayıplarını görmekle mükellef değiliz. Tam tersi insanların iyi tarafını görmekle mükellefiz. Ve bizim açımızdan bu daha doğru bir şeydir. Bu yüzden Mevlana Hazretleri bu bahsi açıyor. Ve burada insanların ayıplarını görmeye odaklanmamamız gerektiğini, tam tersi insanların asıl niyetlerinin ve büyük yolculuktaki nereye doğru gittiklerinin emniyetli olduğunu söylüyor. Bu anlamda bir de Hazreti Peygamber'e bir hanımının beyiyle birlikte gelip şikayet ettiği bir hadise vardır. Onu da zikretmekte fayda var. Emman bin Münebbih isimde bir hadisçi var. Bunun 124 tane hadis içeren, yanlış hatırlamıyorsam 124 civarında hadis içeren bir hadis sayfası var. Bu tabiinden biri. Zaten onun hadis kitabında bir hadis var. Ben okudum, bu mevzuyla ilgili olduğu için de burada aktarmaya uygun görüyorum. Bir gün bir sahabi kadın beyiyle birlikte, yani kocasıyla birlikte Resulullah'ın huzuruna geliyor ve Resulullah'a kocasını şikayet ediyor. Diyor ki, ya Resulullah, ben diyor nafile namaz kılıyorum. Bu benim namazımı bozduruyor. Nafile oruç tutuyorum. Benim nafile orucumu da bozduruyor. Ben kendisi de sabah namazını kuşluk vaktinde, güneş doğduktan sonra kılıyor diyor. Şimdi tabii Resulullah bu sefer beyine dönüyor, diyor ki bu hanımının dedikleri doğru mudur diye soruyor. Adam da tasdik ediyor. Evet diyor, hanımın dedikleri doğrudur. Lakin diyor, şimdi bizim evimizde küçük çocuk var. Ve bu küçük çocuk ağladığı sırada hanım nafile namaz kılmış oluyor. Farz namaz değil de nafile namaz kılıyor. Çocuk ağlamaya devam ediyor. Çocuk ağladığı için ben de ona namazını bozdurtup çocuğa bakmasını istiyorum diyor. Peki oruçla ilgili olarak aynı şeyi sorduğunda diyor ki, ya Resulullah, bu sürekli nafile oruç tutuyor. Sürekli nafile oruç tuttuğu için de zayıf kanıyor. Özellikle akşama doğru evin işlerini yapmakta aksaklık gösteriyor. Bu yüzden de ben oruçlarını bozduruyorum. Zaman zaman oruçlarını bozduruyorum dediğinde Resulullah diyor ki hanıma, ben peygamberim ve içinizde Allah'ın emirlerine en çok riayet eden, Allah'ın yolunda gitmeye en çok özen gösterenlerden birisi benim. Ben bile zaman zaman nafile oruç tutuyorum, zaman zaman nafile ibadet ediyorum. Siz de böyle yapın. Yani sürekli oruç tutacağım ve sürekli namaz kılacağım diye kendinizi zorlamayın. Boşta kaldığınız zamanlar bunlar yapın diye kadını uyarıyor. Peki bu sabah namazını sorduğunda, peki sabah namazına ne diyeceksin diye sorduğunda bu sahabe de diyor ki, ya Resulallah, ben diyor geceleri çalışıyorum. Hmm. Benim işim gece. Ben diyor gece geç vakte kadar çalışıyorum ve sabah namazına çok yakın aslında işim bitiyor. Ben zaman zaman sabah namazını bekliyorum aslında. Bazı günler çok yorgun olduğum için bu tarih uykusundakine benzer bir biçimde uykuya dalıyorum diyor. Uykuya daldığım için de uyanamıyorum. Uyanamadığımda da uyandığım zaman bir bakıyorum ki güneş çıkmış. Biz ona kuşluk vakti diyoruz şeye. Bizim Anadolu'da da çok yapar insanlar. Benim babam da çok kılardı böyle kuşluk namazı. Çünkü benim babam mesela çocukluğundan itibaren, 12 yaşından itibaren hiç namazını terk etmemiş bir adam. Ama marangoz olduğu için bazı geceleri de geç vakte kadar çalışırdı. Bazı sabahlar sabah namazına kalkamadığında kalkıp kuşluk namazını kılardı. Resulullah'a da bu biçimde izah ettiğinde durumunu sahabi, diyor ki sen bundan sonra da böyle yapmaya devam et diyor. İşte buradan da anlıyoruz ki biz, Mevlana Hazretleri bize bunun da dersini veriyor. Önemli olan sizin büyük yürüyüşünüzde hangi istikamete doğru gittiğinizdir. O gittiğiniz istikamet önemlidir. O istikamet esnasında sizden bir takım zerreler ya da küçük günahlar, küçük eksiklikler sadır olabilir. Bu eksiklikler çok önemli değildir. Biz o eksikliklere bakmayız. Allah da o eksiklikleri görmeyecektir. Bizim şeyimiz temel itibariyle bu doğru istikamette gitmeye olmalıdır tarzında bir izahat da bulunuyor. Ve yine burada üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi, aşk ve can her ikisi de gizlidir diyor Mevlana. Tanrı'ya yer dediğim için beni ayıplama diyor. Şimdi burada da yine üzerine durmamız gereken bir husus var. Zahir ehli, sadece kelimelerin zahir anlamlarına, bilinen anlamlarına bakan insanlar, özellikle Mesnevi'de ve diğer mutasavvıfların bir takım beyitlerinde ve sözlerinde kelimelerin zahirlerine, cümlelerin zahir yapılarına baktıkları için onları hep tenkit ediyorlar. Halbuki onları tenkit etmeden önce bunu hangi maksatla söylediklerine bakmak lazım. Evet. Şimdi burada mesela Mevlana Hazretleri Allah'a yar diye bahsediyor. Yani Allah'tan yar ve sevgili olarak bahsediyor. Hatta Farsça metninde aruz kelimesi geçiyor. Bu aruz kelimesi yar ve gelin anlamına da gelen bir kelime. Şimdi Mevlana Hazretleri diyor ki yani ben Allah'a yar ve gelin dedim diye hemen beni ayıplama. Ben buradaki kastım o değildir ki yani Allah elbette ki Tanrı'dır ve bizim bildiğimiz işte 99 ismiyle esmasıyla bilinen bir Tanrı'dır. Ama biz onu bir şeyi anlatmak için bu sıfatı kullanıyoruz ona diyor. Hakikaten biz kendi gençliğimizden de çevremizdeki insanlardan da biliyoruz ki bu şeyleri, metinleri zahirleriyle anlamaya kalkanlar yanlış neticeler çıkaracaklar için hemen karşı saldırıya geçiyorlar ve bunların yanlış olduklarını söylüyorlar. İşte Mevlana zaman zaman bu problemlerle karşılaşmış olmalı ki bunu kendi beyitlerinde de ifade ediyor. Yani bu beyitleri, bu metinleri okuduğunuz zaman, anlamaya çalıştığınız zaman onların zahir anlamlarına takılıp kalmayın. Biz onunla başka şeyler kastediyoruz. Burada önemli olan manayı yakalamaktır, anlamı yakalamaktır. Yoksa kelimelerin sadece zahirlerine bakmamak lazım. Bir de çevirilerde böyle yaptığınız zaman da aynı şey söz konusu. Mesela diyelim ki biz Ahmet'le çarşıya gidecektik, ipe un serdi dediğimiz zaman buradaki ipe un serdi kelimesi şeyini ne yaparız? Deyimini deyim anlamıyla anlarız. Yoksa bir ipin üstüne un serdiğini anlamayız. Bunun gibi tabii Mesnevi bir çeşit edebi eserdir aynı zamanda. Dolayısıyla onda mecaz olacak, onda kinaye olacak, onda istiare olacak, onda teşbih olacak. Bütün bu sanatları bilerek bakmamız gerekiyor. Bu sanatları bilmeden baktığımızda da ne yapıyoruz? Bu defa onları tenkit ediyoruz ve belki ondaki ayıpları görüyoruz. Mevlana diyor ki eğer sevgili benim bu sözüme darılsaydı susardım. Yani bu sözümden aslında Allah şey yapmayacaktır, alınmayacaktır. Bu benzetmemden Allah alınmayacak. Çünkü bunun bir benzetme olduğunu ne yapmak lazım? Bilmek lazım diye de bize izah etmiş oluyor.
Evet. Ayıptan başka bir şey görmeyen ayıp eder. Galp aleminin pak ruhu hiç ayıp görür mü? Ayıp cahil mahluka nispetle ayıptır. Makbul Tanrı'ya nispetle değil. Küfür bile yaradana nispetle bir hikmettir. Fakat bize soracak olursan bir felakettir. Birinde faziletle beraber bir de ayıp bulunsa o ayıp ekinin sapı mesabesindedir. Terazide her ikisini beraber tartarlar. Çünkü ekin ve sap bedenle can gibidir. Büyükler, temiz kişilerin cisimleri de can gibi saftır sözünü boşuna söylemediler. Onların sözleri bir kayda sığmayan can gibi olmuştur. Nefsleri de, suretleri de. Onlara düşman olanların canları ise sırf cisimdir. O düşman kırılmış pul gibi faydasızdır. Düşman toprağa girdi, tamamıyla toprak oldu. Bu ise tuza bulanıp tamamıyla arındı. Eğer insan ona sahip olmazsa tatsız tuzsuz bir halde demektir. O tuz ki Muhammed ondan lezzet kazanmış, o yüzden melih sözü fasih olmuştur.
Evet, başlığına da isim verdiğimiz gibi Mevlana Hazretleri ayıptan başka bir şey görmeyen ayıp eder diye isimlendiriyor bu bölümün giriş kısmını. Ve hakikaten insanlara, bizim görevimiz insanların ayıplarını araştırmak değildir ve ayıpları görmek değildir. Bizim görevimiz aslında temel gidişatına bakmaktır. Şimdi bu anlamda bir takım şeylerimiz var. Biz de gençlik yıllarımızda Mevlana Hazretleri'nin bu mesnevisini ben fakülte birinci sınıfta almıştım ve okumaya kalkmıştım ama hiçbir şey anlamadığım için de kaldırıp bir kenara koymuştum. İki arkadaşlarımdan bir tanesi biz mesneviyi tekrar 40'lı yaşlarımızdan itibaren okumaya başladığımızda ve çevremizdeki insanlara tavsiye etmeye başladığımızda gelerek bize güya kendince ondaki bir takım eksikleri, gerikleri söyleyerek işte buna ne diyeceksin, bunu nasıl izah edeceksin, bu İslam'ın mazur görebileceği bir söz müdür? İşte biraz önce okumuş olduğumuz mesela işte Allah'a yar demiş olması bu kabul edilebilir bir şey değildir diye bir takım sorular sormaya başladı. Ben her defasında ona izah ediyordum. Çünkü bu metinleri okumak istediğiniz zaman, mesnevi okumak istediğiniz zaman bir kere ondaki edebi sanatları bilmeniz lazım. Onun bir dili vardır. Yani her şeyin kendine has bir dili vardır. O dili bilerek okumak lazım. Eğer o dili bilmezseniz yanlış anlamlar çıkarırsınız. Adamın kastettiklerinin dışında anlamlar çıkarırsınız ve o size yanlış gelebilir. Her sorduğu sorunun cevabını verdim. Her beyitle ilgili olarak izahatlarda bulundum. En son bir yere geldiğimizde peki buna ne diyeceksin? Bakalım buna da cevap verebilecek misin diye söylediğinde ona şöyle demiştim. Buna da cevap verebilirim ama diyelim ki bu da yanlış olsun. Netice itibariyle Mevlana Hazretleri bir ilah değildir. Hı hı. Bir peygamber değildir. neticede bir insandır. Hazreti Peygamber'in yolunda giden bir insandır. Ve alimdir. Ve aynı zamanda bir şairdir. Şiir yazan bir adamdır. Dolayısıyla söyledikleri bütün sözlerin Allah'ınki gibi dosdoğru olmasını bekleyemeyiz. Söylediği bütün sözlerin Hazreti Peygamber'inki gibi dosdoğru olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi bu binlerce beyti var ve binlerce insanların faydalanabileceği, istifade edebileceği, insan psikolojisine dair, toplum psikolojisine dair, insanın kendisini geliştirmesine ilişkin yüzlerce ve binlerce güzel misalleri olan bir kitabı sen kendince 3-5 tane eksiğinden, 3-5 tane aybından dolayı faydalanmıyorsun, istifade etmiyorsun, bir kenara koyuyorsun. Halbuki o kitaptaki 3-5 aybı görünceye kadar diğer faydalı taraflarını görsen de onlardan bir tanesinden faydalanmış olsan bu senin için daha iyi ve daha faydalı olur diye söylemiştim. Hakikaten de biz en küçük bir şeyi, faydayı barındıran herhangi bir kitaptan da ne yapmalıyız? Faydalanmalıyız. Çünkü sadece onun aybına takılıp kalmamalıyız. Evet, tenkit de edebiliriz ama bizim işimiz tenkit değildir. Bizim işimiz ayıp görmek değildir. Özellikle biz ayıp göreceksek bu kendi ayıbımız olmalıdır. Başkalarının ayıplarını görmekle mükellef değiliz. Tam tersi o ayıpların giderilmesiyle ilgili mükellefiz. Buna benzer bir misal de Ahmet İbni Hanbel'in başından geçiyor. Ahmet İbni Hanbel biliyorsunuz büyük bir hadisçidir ve kendisi aynı zamanda bir mezhep imamıdır da. 11 komşusu geliyor, başka bir komşusunu şikayet ediyor. Diyor ki ben filanca komşum içki içiyor diye şikayet ediyor Ahmet İbni Hanbel'e. Ahmet İbni Hanbel ona diyor ki sen diyor komşunu diyor niye gelip bana şikayet ediyorsun? Daha önce gidip de bu adama sen içki içmenin kötü bir şey olduğunu anlattın mı diye sorduğunda diyor ki hayır anlatmadım. O zaman sen ilk iş olarak gideceksin, ilk iş olarak ona içki içmenin kötü olduğunu söyleyeceksin. Kötü olduğunu anlatacaksın, delilleriyle göstereceksin. Sonra bekleyeceksin, içki içmesini, terk etmesini bekleyeceksin. Hala terk etmemişse ikinci defa gideceksin, diyeceksin ki bak ben seni içki iç konusunda uyardım, malumatları da verdim. İçki içmenin yasak olduğu bir mahalde bulunuyorsun. Eğer bunun da bir cezası vardır bu topraklarda, Müslüman olduğun için bunun da bir bedeli vardır. Eğer bunu hala terk etmezsen seni şikayet edeceğim diye ikinci defa söyleyeceksin. Yine terk etmezse üçüncü defa kendisini alıp kadıya gidip yanında şikayet edeceksin. Gıyabında bile etmeyeceksin. Dikkat ederseniz Ahmet İbni Hanbel işi ne kadar zora sokuyor. Yani zora götürüyor. Gerçekten de bizim işimiz başkalarının ayıplarını görmek değildir. Başkalarının ayıplarını örtmektir. Biz bir kötülük gördüğümüz zaman ne diyor? Elimizle onu düzeltiriz. Elimizle düzeltemezsek dilimizle düzeltiriz. Dilimizle de düzeltemezsek sadece kalbimizle buğz ederiz. Yoksa bizim işimiz hemen o kötülükle ilgili olarak karşıdaki adamı yargılayıp onun bütün ayıplarını cümle aleme duyurmak asla olmamalıdır. Ve yine bizim Anadolu'da meşhur bir sözümüz vardır. Olanda hayır vardır diye bir şey var. Olanda hayır var. Eğer başlangıçta biz kötü gibi gözüken bir işi gördüğümüz zaman vaki olmuşsa onda bile bir hayır olduğunu umut etmemiz lazım. Şöyle bir misal verelim. Mesela diyelim bir adam hastalandı ve ona bir iğne yapmanız gerekiyor. Aslında iğne yaparken de aynı zamanda bir acı da hissediyor. Yani iğne esnasında acı hissedecek. Peki niye o zaman o adama acı veriyorsunuz? O kötü bir iştir aslında. Zaten adam hasta, zaten acı çekiyor. İğne vurma anında ona siz ek bir acı vermiş oluyorsunuz. Eğer bu ayıbı görürseniz ona iğne vurmamanız lazım. Halbuki siz onun sonundaki faydayı görürseniz, bu iğneyi vurduktan sonra onun iyileşeceğini bilirseniz, o küçük ayıbı ne yaparsınız? Görmezden gelirsin. İşte Mevlana Hazretleri'nin burada bize söylemiş olduğu şey, yukarıdaki taris gecesinin uykusundan bahsederek bundan bahsediyor olmaz da insanların küçük ayıplarını görmememiz gerektiği, onların daha büyük menfaate mebni olabileceğini anlatmaya gayret gösteriyor ve hakikaten biz de insanlara ne yapmamız lazım? Küçük yanlışlarından ve eksiklerinden dolayı bühtanda bulunmamamız lazım. Onlarla ilgili kötü düşüncelere ulaşmamamız gerekiyor. Yine Mevlana Hazretleri diyor ki ayıp cahil mahluka nispetle ayıptır. Makbul Tanrı'ya nispetle ayıp değildir. Şimdi biz aslında bir takım şeylerin ayıp olduğunu, kötü olduğunu düşünebiliriz vaka olarak. Halbuki Mevlana burada çok üstün bir şeyden bahsediyor. Öteki beyit de isterseniz okuyun. Küfür bile yaradanın nispetle bir hikmettir. Fakat bize soracak olursan bir felakettir. Şimdi gerçekten de biz mesela Kur'an-ı Kerim'de benzer bir ayet-i kerime okuyoruz. Bakara suresi 26. ayet-i kerimesinde. Allah bir sivrisineği hatta ondan daha etna olanı bile misal vermekten çekinmez. Müminler onun Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu bilirler. İlahi ayet. Şimdi Mevlana'nın bu başlangıçta söylediği gibi Allah bile insanlara misal vereceği zaman bir sivrisinekten misal verebiliyor. Kötü gibi gözüken, hatta örümcekten misal verebiliyor ve siz ayıp ararsanız, ya işte alemlerin yaratıcısı Allah nasıl sivrisineğe misal verebilir, nasıl örümcekten misal verebilir diyebilirsiniz. Ama burada önemli olan şey ayıp aramak olmamalıdır. Burada önemli olan şey bunun maksadının ne olduğu ve bizi nereye götüreceğidir. Büyük bir laf ediyor Mevlana Hazretleri, diyor ki küfür bile yaradana nispetle hikmettir. Biz mesela bizim için kötü gibi gözüken, bizim aleyhimize gibi gözüken bir takım hadiseler cereyan eder bizim hayatımızda. Halbuki o hadiseler daha sonraki hayatımızı olumlu biçimde de etkiler. Mesela bizim hastalık da geçirebiliriz. Mesela bir hastalık geçirdiğimiz zaman hastalık ne yapar? Mevlana'nın tabiriyle söyleyecek olsak insanı diri tutar. İnsana hakikati de Allah'ı da hatırlatabilir. Veya diyelim ki ben kendi hayatımdan da biliyorum. Düşünün, herkes kendi hayatından bunu görecektir. Kendisine kötü gibi gözüken bir takım işler başına gelmiştir ama o kötü gibi gözüken ya da kötü olan, acı çektiği hadiseler daha sonra başına gelecek daha büyük felaketlerin önlenmesine sebep olmuştur. Onun iyi bir yola girmesine sebep olmuştur hatta aynı zamanda. Bu yüzden Allah için herhangi bir şeyin iman ya da küfür olmasının anlamı yoktur. Allah için bir şeyin kötülüğünden ya da iyiliğinden söz edilemez. Bizimki gibi değildir. Onunki algısı başka bir şeydir. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin o meşhur bir sözü var. Allah'ın hikmeti olması bakımından Firavun'la arasında, Musa arasında bir fark yoktur diyor. Ve bunu zahir ehli işte İbn Arabi'ye büyük bir hücum vesilesi olarak addediyorlar. Aslında ben de yani nasıl olur da Musa Aleyhisselam'la Firavun'u birbirine denk görebilir, ikisini birbirine eşit görebilir diye hemen aklımıza bir soru geliyor. Gerçekten de İbn Arabi Firavun'la Musa'yı birbirine denk görmüyor zaten. Sadece şunu söylüyor. Bu her ikisi de Allah'ın bir hikmetidir. İkisinde de bir hikmet vardır. Peki nedir o hikmet? Bir, Musa Aleyhisselam'ı Allah peygamber olarak gönderiyor ve insanları dine çağırıyor. Yani Musa Aleyhisselam insanları kendine doğru çekiyor. Yani neye doğru çekiyor? Hidayete doğru çekiyor. Onların hidayete gelmesini istiyor. Peki Firavun ne yapıyor? Firavun da insanlara zulmediyor. Yani İsrailoğullarına zulmediyor. Peki İsrailoğullarına zulmetmesinin anlamı nedir? Aslında Firavun da İsrailoğullarını Musa Aleyhisselam'a doğru itiyor. Yani Firavun da aslında zulmederek İsrailoğullarını Musa'ya doğru itiyor. Bir taraftan Musa'nın çekmesi, bir taraftan da İsa'nın çekmesi her ikisi de neye yarıyor? Allah'ın hidayetinin ortaya çıkmasına, zuhur etmesine yarıyor. Demek ki Allah nice kötü gibi gözüken işlerden bir hikmet mebni olması münasebetiyle hayır ortaya çıkarır. Bunu görebilmek önemlidir. İşin bu noktaya getirebilmek, yani bunu kavrayabilmek önemli bir hadisedir ve maalesef gençlik yıllarında bu pek mümkün değildir. Biz gençlik yıllarında özellikle işin sadece görünen kısmıyla, yani buzdağının sadece görünen kısmıyla görürüz. Onun alt tarafını düşünmeyiz, onun arkasını düşünmeyiz. 5 dakika sonra onun bize getireceği faydayı ve zararı hesap edemeyiz. Bu yüzden de Mevlana bize büyük bir kapı aralıyor ve diyor ki, ayıp aramayı bırakalım. Neden? Çünkü o bizim ayıp gibi gördüğümüz şeylerde belki de insanların menfaatine olan bir durum söz konusudur. Belki de onunla nice iyilikler ortaya çıkaracaktır tarzında bir şey söylüyor. Ve son olarak da bize Mevlana diyor ki, birinde faziletle beraber bir ayıp bulunsa o ayıp ekinin sapı mesabesindedir. Terazide her ikisini de beraber tartarlar. Çünkü ekin ve sap beden ile can gibidir diyor. Şimdi gerçekten de insanı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. İnsanı bir bütün olarak değerlendirdiğinizde ondaki küçük kusurlar çok önemli değildir. Allah o küçük kusurlarımızı bizi bağışlayacaktır zaten. Ve Mevlana Hazretleri bize büyük bir yol açarak, önümüze büyük bir yol açarak küçük günahlarımız dolayısıyla, küçük eksik günah eksikliklerimiz dolayısıyla kendi kendimizi öldüm, mahvoldum, bittim, perişan oldum diye helak edip de kötülüğe devam etmemize bir yol bulmamızın önünü tıkanmak istiyor ve bizi sürekli iyiliğe doğru yönlendirmek istiyor böylece.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.